Ayrım 2. İkinci Görme Engelli Kadınlar Kurultayı. Nimet Çubukçu, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı. Saygıdeğer katılımcılar, öncelikle bugün burada ikinci kez Görme Engelli Kadınlar Kurultayı yapıyor olmaktan çok büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bakanlığıma bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye Körler Federasyonu ve 6 Nokta Körler Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen bu kurultayımızda görme engelli kadınlarımızın sorunlarına etkili çözümler üretmeyi hedefliyoruz. Sizlerin de belirttiği gibi kadın hakları alanında son derece eşitlikçi bir yasal düzenlemeye sahibiz. Bu bir taraftan yasal alanda kadınlarımızın eşit haklara sahip olması, onların toplumsal yaşamda ayrımcılığa uğramadıkları anlamına gelmiyor. Tüm dünyada olduğu gibi kadınlar şiddete uğruyorlar, ayrımcılığa maruz kalıyorlar ve son derece önemli sorunlar yaşıyorlar. İşte bizim amacımız kadınlarımızın var olan haklarını onların hayatına taşımak, onların eşit hakları olarak tanımlanan bu haklarını toplumsal alanda oluşturmak. Her şeyden önce kadınlar, özellikle engelli kadınlar, aile baskısı ve geleneksel olarak var olan sorunlarla mücadele etmek zorundalar. Bunun yanında özellikle engelli kız çocukları daha fazla korumacı yaklaşımlar nedeniyle toplumsal yaşamdan çok uzak tutuluyorlar. Bir anne olarak söylüyorum, çocuklarımız elbette sağlıklı da olsalar çok fazla korumacı anlayış sergiliyoruz ama engelli çocuğu olan, engelli kız çocuğu olanlar daha fazla korumacı bir yaklaşım içinde. İşte bu korumacı yaklaşımda aslında çocukların yaşamlarını çok sınırlı bir alanda sürdürmelerine neden olmakta, sahip oldukları farklı yeteneklerinin ortaya çıkartılmasında engel teşkil etmektedir. Bu yüzden engelli kadınlar toplumsal anlamda bir birey olmaktan alıkonulmakta, daha çocukluktan ön yargılarla eğitim başta olmak üzere toplumsal hayata katılımını sağlayacak birçok olanaktan mahrum bırakılmaktadır. Görme engelli kadınlarımızın toplumsal yaşamda kendilerini geliştirmeleri, aynı zamanda bir taraftan da üretime yönelik faaliyette bulunmaları son derece önemli. Bugüne kadar engeller alanında, az önce sayın milletvekillerim de değindiler, son derece önemli çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar tabii ki her geçen gün yeni gelişen şartlar ve elimizdeki olanaklarla geliştiriliyor. Ama bir taraftan da bu kurultayda engelli kadınların aile içi sorumlulukları ve şiddet dahil pek çok konu ele alınacaktır. Gerçekten bugün yeniden ele aldığımız bu konuların tartışılması, farklı olan yaklaşımların, olumsuz olan tutumların toplumdan temizlenmesine bir nebze olsun olanak sağlayacaktır. Bundan dolayı da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Özellikle uluslararası sözleşmelerde de kadın haklarının anlamının altı çizilirken, özürlü hakları artık Avrupa Konseyi'nde de az önce söylenen kadın erkek eşitliği komisyonlarının da gündeminde yer almaktadır ve bunlar aslında çok önemlidir. Çünkü bütün ayrımcılık içeren dezavantajları ve hak ihlallerine çözüm yolları bulunmaya çalışılıyor. Aranan çözümler, gidilen yol birbirine uyuyor ve eğer kişi hem kadın hem de engelli ise çift dezavantajlı olarak tabir ediliyor. Geçen yıl düzenlediğimiz kurultayda yaptığım konuşmamda da belirtmiştim. Bir yığın olumsuz değer yargısıyla mücadele ediyorsunuz. Yıllarca izlediğimiz filmlerde veya engelliler ile yaptığımız bir araştırmaya baktığımızda, sağlıklı erkeklerle evlenen kadın sayısı neredeyse hiç yokken, engelli erkeklerle evlenen sağlıklı kadınların oranı çok yüksektir. Dolayısıyla hala engelli kadınların bu anlamda toplumda bir olumsuz ön yargıyla karşı karşıya olduğunu belirtebiliriz. Bir kez daha altını çizmek istiyorum ki, özürlülerin sosyal hak eksenli örgütlenmelerinde ve bugün bu hakların toplum tarafından benimsenmesinde ümit ediyorum ki, bu çalışmalarla, toplantılarla, sunumlarla son derece önemli bir aşamaya gelinecektir. Bugün burada yapılacak kurultay kapsamındaki çalışma gruplarında vereceğiniz katkılarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Milletvekillerimize de özellikle engeller alanında yürüttükleri çalışmalar için teşekkürlerimi sunuyorum. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Türkiye Körler Federasyonu ve 6 Nokta Körler Derneği işbirliğinin başarısını kutluyor, toplantının başarısını ve devamını şimdiden temenni ediyorum. Hepinize teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Görme Engelli Kadınlar Kurultayı Grup Sunumları. Görme engelli kadınların aile içi ilişkileri çalışma grubu. Sultan Karataş. Sosyal hizmet uzmanı, kamu yönetimi uzmanı. Kurultayın son oturumunda bu kurultayın hazırlanmasında emeği geçen kurumlara ve kişilere çok teşekkür ediyorum. Kurultayın şu ana kadar çok yüksek katılımla devam etmesine ve verimli bir şekilde gerçekleşmesine katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ederim. Aile içi ilişkiler çalışma grubu olarak 3/7/2008 tarihinde saat 11'de çalışmaya başladık ve bugün öğleye kadar bu çalışmayı yürüttük. Grubumuz katılımcı sayısı olarak en kalabalık grup oldu. Bir ara 62 sayısına ulaştığımızı fark ettim. Genellikle 50 düzenli katılımcımız vardı. Katılımcılarımızın çoğunluğu çeşitli illerden görme özürlü derneklerinin temsilcileri ve onların refakatçileriydi. Bu refakatçilerin çoğunluğu aile üyelerinden olduğu için konumuzu tartışırken renk getirdiler. Bunun yanında çeşitli kurumların temsilcileri vardı. Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Çankaya Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Çankaya Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, HÜKSAM, Türkiye Körler Federasyonu, Başkent Kadın Platformu, Türkiye Yardımsevenler Derneği, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı, Başkent Görme Özürlüler Spor Kulübü. Çalışmamıza ilk oturumda tanışarak başladık. Çalışmanın yöntemini ve toplantı kurallarını tartışıp belirledik. Daha sonra Giresun Körler Derneği temsilcisi Ayşe Elmaz'ın hazırladığı Zorluklara Rağmen Anne Olmak ve Evrensel Görme Özürlüler Derneği temsilcisi Gülseren Özdemir'in hazırladığı Görme Engelli Kadının Aile İçi Rolleri isimli iki bildiriyi okuduk. Bildiriler bizim için zihin açıcı oldu ve çalışmamızı yönlendirdi. Çalışma sırasında katılımcıların son derece samimi ve özel paylaşımları oldu. Emekleri için teşekkür ediyorum. Çalışmamızı grup çalışması olarak sürdürdük. Bir KSGM'den bir de katılımcılardan raportör seçerek konuştuklarımızı kayıt altına aldık. Yüksek katılımlı bir çalışma oldu. Çok içtenlikli ve duygusal paylaşımlar yapıldı. Doğmadan önceki dönemden başlayarak doğduktan sonraki tüm süreçleri adım adım yaş dönemlerine göre yaşadıklarımız çerçevesinde tartıştık. Konu görme engelli kadın ve aile içi ilişkiler olunca öncelikle ailenin ne olduğunu, aile deyince ne anladığımızı konuştuk. Çok çeşitli ve kapsamlı aile tanımları yapıldı. Aile, anne, baba ve çocuktan oluşan bir topluluktur. Bir evlilik birliği olması gerekir. Aile, toplumda devamı düzeni sağlayan toplumun en küçük birimidir. Toplumdan topluma ve zamana göre değişir. Toplum düzenini sağlama işlevi vardır. Ailenin maddi ve manevi anlamda bir sığınma boyutu vardır, bir sığınaktır. Aynı çatı altında yaşayanlardır, sevgi bağıyla bağlı olanlardır. Ailenin çeşitleri vardır. Çekirdek aile olabileceği gibi geniş aile olabilir. Daha geniş baktığımızda ise bizim hayatımıza etkisi olan, yakın görüştüğümüz, kan bağı olan ya da olmayan kişilerin işin içine girdiğini görüyoruz. Bu çalışmada ailenin olabildiğince geniş olarak algılanması gerektiğine karar verildi. Aile ile ilgili söylenen sözler çoğunlukla olumlu duygular yaratan sözlerdi. Ancak aile içinde yaşananların yarattığı duygular her zaman olumlu olmayabiliyor. Toplumda ve aile içinde kadın olmak da, özürlü olmak da, dezavantajlı olmak anlamına geliyor. Görmeyen kadınlar toplumsal cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle kadınların yaşadığı sorunların tamamını yaşarken bir de engellilerin yaşadığı ayrımcılığa maruz kalıyor ki bu iki dezavantajlı durum bir araya gelince zaman zaman yaşanan sorunlar bireyin tek başına üstesinden gelemeyeceği kadar ağır oluyor. Öyle bir durumda aile danışma merkezlerinden alınacak profesyonel hizmete gereksinim duyulabilir. Bu hizmeti almak ise aile danışma merkezlerinin yaygınlaşması ile olanaklı olacaktır. Doğumdan önce ailenin sağlıklı, engelsiz ve erkek bebek istediği, çocuk engelli doğunca çocuğun yok sayıldığı ifade edildi. Her ailenin gebelik döneminde çocuğunun özürlü olmasından kaygı duyduğu, genetik yatkınlıklar olabileceği düşüncesiyle kendisi özürlü olan ailelerin bu kaygıyı daha yüksek düzeyde yaşadığı bilinmektedir. Genetik yatkınlık kaygısının sadece kendi çocukları için değil, yakınlarının çocukları için de yaşandığını ve hatta bu nedenle suçluluk duygusu yaşadıklarını ve çevreden bu konuda tepki aldıklarını söyleyen çok sayıda katılımcı olmuştur. Doğan çocuk sağlıklı olduğunda, gelir getirdiğinde değerli olduğu, engelli olduğunda değersiz görüldüğü belirtildi. Engelli çocuk olmanın yanında kız olarak doğunca yok sayılmanın boyutlarının bazen nüfusa kaydettirmemeye kadar gidebildiği yaşanmış örneklerle anlatıldı. Bu durumda çocuğun sağlık ve eğitim hizmetlerinden de yoksun kaldığı anlatıldı. Bu yok saymanın devletin özürlü maaşı bağlama uygulamasıyla değiştiği, ancak maaş bağlandıktan sonra görmeyen kadınların maaşlarını ailelerinin aldığı anlatıldı. Erkek çocuğun görme engelli olarak doğması durumunda engeli görmezden gelinerek büyütüldüğü, bunun da bir reddetme olduğu ve topluma uyum sorunlarına yol açabileceği, ancak erkek görme özürlü olmanın toplumsal statü olarak daha yüksek görüldüğü ifade edildi. Çocukluk döneminde görme özürlü kız çocuğa yönelik iki uç davranış gösterildiğinden söz edildi. Birincisi önemsememek, ikincisi aşırı koruma davranışı göstermek. Anne, baba ve kardeşlerin aşırı koruyucu tutumlarının, incinecekmiş gibi davranmalarının, sorumluluk vermemelerinin, hayata hazırlanmalarının önünde engel oluşturduğu düşünülmektedir. Bu durumun aileden ayrı yaşanacağı zamanlarda hayatın getirdiği zorluklarla baş etmede sıkıntılar yarattığı paylaşılmıştır. Ailelerin görme özürlü kadının sürekli yanında olacakları, hayatını yönlendirebilecekleri fikriyle hareket ettikleri ifade edildi. İyilik yapmak istedikleri halde bunun kötü sonuç verdiği konuşuldu. İlkokul çağına gelen çocuklardan şanslı olanların körler okullarına gönderildikleri, diğerlerinin ise ilgisizlikten, yanlış inançlardan, aileler kendi korumaları altında olmayan kız çocuklarının başına bir şey geleceğine inanırlar ya da bilmemekten kaynaklı olarak eğitim olanağından yoksun kaldıkları söylendi. Okula gidenler o güne kadar her işlerini anneleri yaptığı için yatılı kaldıkları okulda çok sıkıntı çekmekle birlikte zamanla okula alışıp hayatlarını kendi başlarına sürdürebilir duruma gelirler. Ancak eğitim olanağından yoksun olan çocuklar hayatları boyunca birilerinin desteğiyle yaşamak zorunda kalırlar. Bazı görme özürlü çocuklar aileleri özrünü reddettiği için gören çocuklarla aynı okulda okumaya zorlanırlar ve doğal olarak başarılı olamazlar. Bu durumda hem özgüvenlerini yitirirler hem de kör okulunda verilen yaşama ilişkin bilgi ve deneyimden yoksun kalırlar. Doğuştan görme özürlü olanların körler okullarına gitme olanağı varken sonradan görme özürlü olanların bu olanakları olmaz. Sonradan görme özürlü olan ve doğuştan görme özürlü olduğu halde okula gidememiş olanlar için sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumuna bağlı rehabilitasyon merkezlerinde eğitim almanın yaşamlarında çok olumlu değişiklikler sağladığından ve bu kurumların yaygınlaştırılması gerektiğinden söz edildi. Doğuştan görme özürlü olmakla sonradan görme özürlü olmak arasında görmemeye uyum sağlamak açısından fark olduğu, her iki durumda da avantajlar ve dezavantajlar olduğu konuşuldu. Rehabilitasyon merkezinin duruma uyum sağlama konusunda yararlı olduğu vurgulandı. Ergenlik çağında arkadaş edinme ve arkadaşlarla birlikte zaman geçirme sorunları yaşandığı ifade edildi. Çünkü aileler yine koruma duygusuyla engelli çocuklarını arkadaşlarıyla görüştürmek istemezler. Ailelerin evlenme çağındaki görmeyen erkek çocuklarına eş olarak gören kız bulma ve hemen evlendirme hevesine kapıldıkları ifade edildi. Çünkü aile içinde kadından beklenen sorumlulukların erkeklerden daha fazla olması ve görmeyen kadının bu sorumlulukları yerine getiremeyeceği kaygısı nedeniyle evlenmesini tercih etmezler. Ev işleri ve çocuk bakımı erkeklerce paylaşılmadığından ve sadece kadının sorumluluğu gibi görüldüğünden, gören kadınlar bile zorlanırken görmeyen kadınlar daha çok sıkıntı yaşarlar. Evlenmesi istense bile görmeyen kızların gören bir erkekle evlenmesi olasılığı oldukça düşüktür. Evlenen görme özürlü kadının evini yönetemeyeceği düşüncesiyle çevresinden destek aldığından söz edildi. Çünkü asıl hayatı birlikte yaşadığı eşinin paylaşması gereken ev sorumluluklarını erkekler paylaşmaya yatkın olmadıkları için yakınındaki diğer kadınlardan destek alması gerekir. Bu destek bir yandan kadının yaşamını kolaylaştırırken diğer yandan yaşamına sahip çıkamaması, destek aldığı kişilerin müdahalesiyle karşılaşması sonucunu doğurur. Bu durum çocuk sahibi olduktan sonra yoğunlaşır. Görme özürlü kadının çocuk büyütürken en çok bebeklik döneminde zorluk yaşadığı ifade edildi. En çok özen gösterilmesi gereken çağ bebeklik çağı olup bu dönemi başarıyla geçiren çok kadının bulunduğu belirtildi. Kadınlar kendi isteklerine uygun olarak yaşayabilmek için çevresindeki herkesle çatışmak zorunda kalmaktadır. Ancak çoğunlukla aldıkları desteği kaybetmeyi göze alamadıkları için çatışmaya giremediklerini belirttiler. Evlilik hayatında doğuştan görme özürlü kadınların ilişkilerini daha olumlu sürdürdüğü, sonradan görme özürlü olan kadınların ailelerinde de uyum sorunu yaşandığı ve şiddetin ortaya çıkmasıyla karşılaşabildiği anlatıldı. Aile içi şiddetle mücadelede desteğe gereksinim duyulduğu ifade edildi. Kurultaya Ankara dışından katılan yetişkin görme özürlü kadınlar, şehir dışına çıkma ve kurultaya gelme konusunda oldukça sorun yaşadıklarını, ailelerini ikna etmek için oldukça çaba harcadıklarını ama başarmış oldukları için gurur duyduklarını belirttiler. Görme özürlü kadınlar eşleriyle ilişkilerinde çok fazla özveride bulunmak zorunda kalırlar. Aile içi sorumlulukların genel olarak kadınların üzerinde olduğu görülür. Bu görme özürlü kadınlar için de böyledir. Kadınlar kendilerini her işi eksiksiz yapma çabasıyla aşırı bir yük altında bulurlar. Görme özürlü kadınlarda evlenmeme ve boşanma durumunun gören kadınlara göre daha yüksek olduğuna ilişkin bir gözlem bulunmaktadır. Önemli bir konu olarak özürlü annenin çocuklarıyla ilişkilerinin üzerinde duruldu. Özürlü anneler çocuklarıyla çoğunlukla olumlu ilişki kurarlar. Çünkü çocuğun bir anneden öncelikle beklediği sıcaklığı vermesi konusunda hiçbir engel yoktur. Anne-çocuk ilişkilerinde üzerinde durulan bir başka konu, özürlü anne babası olan çocukların durumuydu. Salonda katılımcı olan çocuklar ve anneleriyle yanında çocuğu olmayan annelerin ifadelerine göre, çocuklar görme özürlü anne babalarına önemli ölçüde destek olmaktadırlar. Bunu yapabildikleri için de kendilerini mutlu hissediyorlar. Boşanmış ailelerde çocuklar anneleriyle kalmayı tercih ediyorlar ve her durumda annelerine destek oluyorlar. Bazı katılımcılar bu durumun sağlıklı anne babası olan çocuklara göre bu çocukların yaşamlarını zorlaştırabileceğini belirtti. Ancak çocuklar bu zorluktan yakınmadıklarını ifade ettiler. Salondaki çocuklar evlenirken annelerinin onayını almak ve anneleriyle birlikte yaşamayı kabul edecek bir kızla evlenmek istediklerini söylediler. Görme özürlü kadınların yaşlılık dönemine geldiğimizde toplumda yer alan bakış açılarının aynı çeşitlilikle salonda da tartışıldığını gördük. Yaşlılık döneminde çocuklarının yanında kalması gerektiğini düşünenler, huzur evinde kalmanın çocuklara yük olmamanın daha doğru olduğunu düşünenler ve evinde bakılması gerektiğini düşünenler vardı. Çalışmada zaman zaman kurultaya katılan görme özürlü kadınların yaşamlarında ve aile ilişkilerinde pek çok aşama kaydettikleri, pek çok sorunu aşmış oldukları, bir örgüt çatısı altında bulundukları ifade edildi. Burada bulunan katılımcıların yanı sıra, yaşamıyla ilgili kararları veremeyen ve okula gidememiş, pek çok alanda engellenmiş görme özürlü kadınların varlığını da göz ardı etmemek gerektiği vurgulandı. Yaşanan bütün zorluklara karşın görme özürlü kadınlar olarak hiçbir zaman mücadeleden vazgeçmemek gerektiği ve bu alanda herkesin birbirini desteklemesi gerektiği konusunda hemfikir olundu. Kendimizi geliştirerek, eğiterek, olumlu bakarak diğer insanların da olumlu bakmasının sağlanabileceği vurgulandı. Salonda bulunan kamu kesiminden katılımcılar, yaşanan sorunların ve taleplerin ilk ağızdan seslendirilmiş olmasından son derece memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Bu çalışmadan kendilerine ve kurumlarına ödevler çıkardıklarını, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, belediyeler olarak yapacakları her çalışmada görme özürlü kadınları daha özenle dikkate alacaklarını belirttiler. İkinci ayrımın sonu sayfa 42.